Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve murekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hava. 28. mektup, ikinci mesele olan ikinci risale. Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Azrail aleyhisselamın gözüne tokat vurmuş ile ahir mealindeki hadise dair ehemmiyetli bir münakaşayı kaldırmak ve halletmek için yazılmıştır. Eğirdir'de bir münakaşayı ilmiye işittim. O münakaşa hususan şu zamanda yanlıştır. Hatta münakaşayı bilmiyordum. Benden de sual edildi. Muteber bir kitapta hadis-i şeyheynin ittifakına alamet olan kaf işaretiyle bir hadis bana gösterildi. Hadis midir, değil midir sual edildi. Ben dedim, böyle muteber bir kitapta Şeyhain hadisinin ittifakına hükmeden bir zata itimat etmek lazımdır. Demek hadistir. Fakat hadisin Kur'an gibi bazı müteşabihati var. Ancak havas onların manalarını bulabilir. Şu hadisin zahiri dahi müşkülat-ı hadisin müteşabihat kısmından olmak ihtimali var dedim. Eğer bilseydim medar-ı münakaşa olmuş, öyle kısa değil. Belki böyle cevap verecektim. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konumuz bir hadisle alakalı yapılan münakaşayı üstadımızın nasıl hallettiği, bu bir. İkincisi, hadislerle alakalı kimler konuşabilir, bu da iki. Üçüncüsü, nasıl münakaşa etmemiz, müzakere etmemiz, mevzubah etmemiz lazım, bunların dersini göreceğiz. Bu da üç. Dördüncüsü, bu hadisin hakikati bize neyi ifade ediyor? Bunları inşallah bu akşam dersin içerisinde görmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin inşallah. Şimdi Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Azrail aleyhisselamla alakalı bir hadise vuku bulmuş. Ve bu hadiseyi Efendimiz aleyhissalatu vesselam da bunu ifade ediyor. Ve bu ifade ettiği hadis de muteber hadislerde geçiyor. En muteber iki tane hadis kitabımız var. Bir tanesi Buhari, bir tanesi Müslim. Bununla beraber sahih olan dört tane daha kitap var, hadis kitapları var. Ve bunlara Kütüb-ü Sitte-i Sahiha diyoruz. İmam-ı Buhari'nin kitabında geçen herhangi bir hadis için İslam alimleri şöyle bir noktada ittifak etmiş. Siz Buhari'de bir hadis gördünüz mü? Sanki sahabiden işitmiş gibisiniz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri de 19. mektupta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini anlattığı 19. mektupta aynı ifadeyi kullanır. Buhari'de görmek sahabiden işitmek gibidir. Şimdi hem İmam-ı Buhari hem İmam-ı Müslim bir meselede ittifak etti mi, bunlar artık iki tane kaynakta, sahih kitapta geçen hadis manasında buna bir imza atılıyor. Bu imza da kaf diye gösterilir. Yani gördünüz mü o kaf şeyini, harfini? Diyorsunuz ki burada şeyheyn dediğimiz iki büyük muhaddis bu hadiste ne yapmış? İttifak etmiştir. Demek sahihtir. Şimdi meseleyi böyle başlayalım. Tekrar okuyoruz. Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Azrail aleyhisselamın gözüne tokat vurmuş ila ahir mealindeki hadise dair ehemmiyetli bir münakaşayı kaldırmak ve halletmek için yazılmıştır. Hazreti Musa aleyhisselam, kavmini Firavun'un zulmünden kurtarmak için Mısır'dan Cenab-ı Hakk'ın izniyle alıyor ve Filistin topraklarına getiriyor. Filistin topraklarında bu kavim şimdiye kadar hep ezildiği için, hep bu manada çiğnendiği için onlar da savaşacak ve karşıdaki düşmanla vuruşacak herhangi bir kuvve-i maddiye, maneviye yok. Onun için Cenab-ı Hak ona 40 sene Tih çölünde kalmasını emrediyor. O çölde eski insanlar, o mücahide ruhunu taşımayan, ondan sonra mücahide ve cihat gibi ruhu kendi üzerlerinde bulunduramayan, insanlarla vuruşma gibi herhangi bir gücü kendi üzerinde bulundurmayan o insanların gitmesi, yerlerine de yeni, cengaver, savaşçı, kahraman bir neslin yetişmesi için. Bu hengamede, bu vakitlerde Azrail Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak emrediyor. Kulumuz Musa'nın ruhunu kabzeyle diye. O da geliyor. Fakat enteresandır. Bazı yorumcular diyorlar ki Hazreti Musa Aleyhisselam ilk etapta bunun Azrail Aleyhisselam olduğunu bilmiyor. Bunun örnekleri var mı? Var. Hazreti Meryem validemize Cebrail Aleyhisselam insan suretinde görünüyor ama melek olduğunu bilmez. Ayette var. İkincisi, İbrahim Aleyhisselam'a iki melek geliyor ve bu iki melek kendilerinin melek olduğunu ifade edene kadar İbrahim Aleyhisselam onların melek olduğunu bilmiyor. Ve onlara da bir danayı ne yapıyor? Pişiriyor, önlerine de ikram ediyor. Daha sonra bunlar melek olduklarını, yemek yemeyeceklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla bunların örnekleri var. Hatta Hazreti Cebrail Aleyhisselam Dıhye suretinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldiği vakitte iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir? Üç tane soruyu sorduğu vakitte insan suretinde gelmiş. İlk vakitte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail Aleyhisselam'ı o anda tanımadığı ifade edenler var. Belli bir zaman sonra onun artık Cebrail Aleyhisselam olduğunu anlıyor. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam da Azrail Aleyhisselam'ın melek olduğunu bilmiyor ve ruhunu kabzetmek niyetiyle, yani onun hayatına son vermek niyetiyle geldiğini öğrendiği vakit kaldırıyor elini, Allah'ın ona verdiği o fıtri celadetle bir tane tokat yapıştırıyor, göz önünde çıkarıyor. Şimdi bunu işitenler diyorlar ki böyle bir şey olmaz. Eğer Musa Aleyhisselam peygamberse Allah'ın emrine nasıl karşı gelir? Nasıl Azrail Aleyhisselam gibi bir meleği döver? Ondan sonra tokatlar, hatta gözünü çıkarır. Burada bir hakaret var. Allah'ın emrini yok sayma var manasında itiraz ediyorlar. Bazıları da olduğu gibi bunu alıyorlar. Üstadımız bunu şöyle çözümlüyor. Diyor ki, nasıl ki ayetlerin muhkematı var, aynı şekilde müteşabihat dediğimiz benzetmelerle bazı hakikatleri anlatan ayetler var. Aynı şekilde hadislerde de muhkemat hükmünde hadisler var, müteşabih hadisler de var. Yani benzetmeli. Peki bunları kim izah edebilir? İşin ehli olanlar. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ diyor ayette. Âl-i İmran'da geçiyor. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ İlimde rüsuhu bulunan, derinliği bulunan ve Cenab-ı Hakk'ın ilhamına mazhar olan zatlar bunlara dokunabilir. Bunu bir tarafa bırakalım. Arkadaşlar, herhangi bir hadis gördüğümüz vakit, bu hadis midir diye sorduğumuzda, eğer kaynakları sağlamsa, biz ne yapmamız lazım? Burada 4 çeşit insan grubu ortaya çıkıyor. 4 çeşit. Biz hangilerinden olmamız icap ediyor? 1. Bu hadis değildir deyip, küçük aklının izah edemediği her bir hadisi inkara cesaret bulunan bazı insanlar var. Yani hadis değildir bu, öyleyse bunu at gitsin. Bu manada kendi aklına güvenen, aklı küçük olduğu için de anlayamadığından dolayı inkara cüret bulan, cesaret bulunan insanlar var. Bunlar kaybediyor. Ve maalesef şu anda piyasada da bu manada çok insanlar var. İkinci grup insanlar var. Diyorlar ki bu hadistir ve bunu olduğu gibi anlatmaya başlıyor. Yani yorum yok, tevil yok, tefsir yok, tabir yok. izaha girişmiyor, hikmetini anlatmaya çalışmıyor. Bu gibi insanlar da din düşmanlarına bir sermaye veriyor. Tenkit için bir fırsat veriyor. İşte din bu, işte İslam dediğiniz maalesef din budur diye. Mesela dünya ne üzerindedir diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorulmuş. Alessevr. Başka bir vakitte sorulmuş. Alelhut. Yani öküzün üzerinde, balığın üzerinde diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farklı vakitlerde kendisine sorulan bu soruya böyle cevap vermiş. Şimdi birisi olduğu gibi alıp da dünyanın altında bir öküz var ve bir de balık var. Hatta büyüklerimizden dinlemişiz, siz de dinlemişsiniz. Dünya öküzün üzerindedir. Hatta diyorlar kulağına ya da burnuna herhangi birisine kaçtığı vakit kafasını sallıyor, deprem dediğimiz hadise vuku buluyor. Ben bizzat bunu büyüklerimden duymuşum. Şimdi bu manada anlattığınız vakit, daha sonra kozmografya dediğimiz astronomi, ondan sonra coğrafya dediğimiz ilimler inkişaf ettikçe, dünyanın uzaydaki yıldızlar gibi muallakta durduğunu, boşlukta durduğunu, altında bir öküz ve bir balığın olmadığını görünce ne yapma başlıyorlar? İşte İslam dini böyle haşa hurafelerden, safsatalardan ibaret bir din imiş diye İslam dinini bu gibi şeylerle vurmaya çalışıyorlar. Oysa bunlar müteşabihtir. Benzetmeli ve temsili hadislerdir. Bunu muhakkik olan zatlar izah ettiği vakit ne güzel bir hadis, ne mükemmel ilmi barındırıyor diye hemen ne yapıyoruz? Teyit ediyoruz. Dolayısıyla ikinci grup da bu hadistir deyip olduğu gibi kabul edenler ve İslam'a bu noktadan da laf getirenler. Üçüncü grup. Hadis midir? Evet. Yani bu müteşabih bir hadise benziyor ama ben hikmetini bilmiyorum ama hadis olduğunu da kabul ediyorum diyen ve sadece kendisini kurtaran bir grup var. Bakın bunlar sadece kendini kurtarır ama doğru bir yoldur. Ben hikmetini bilmeyebilirim. Her şeyi izah edemeyebilirim. Ama bu hadis eğer kaynaklıysa ben bunu kabul ettim. Ettiği üç. Bir de bir grup var. Diyor ki bu hadistir. Kaynağı da şu kitaplarda geçiyor. Hikmeti de şudur deyip başlıyor hikmetini ve izahını yapmaya. İşte elhamdülillah Risale-i Nur arkadaşlar böyle müteşabih hadislere nasıl bakacağımızı çok güzel bir şekilde bize usulü hadisi vermek suretiyle anlatıyor. 24. sözün 3. dalı var. Orada 12 tane asıl var. 12 tane asılda Üstad Bediüzzaman Hazretleri hadislere nasıl bakılmalı, aklımızın ulaşıp da izah edemediği ve izahtan da aciz kaldığımız noktalarda bir hadis-i şerifi ya bir tefsiri vardır, ya bir tabiri vardır, ya bir tevili vardır deyip ilişmemizi de Bediüzzaman Hazretleri'nden öğreniyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar, 4 sınıf ortaya çıkıyor, 2 sınıf kaybediyor ve kaybettiriyor, 1 sınıf sadece kendini kurtarıyor, 1 sınıfta hem kaynağını veriyor, hem de izahını yapıyor. Ve elhamdülillah Risale-i Nur talebeleri, 1 sene diyor Bediüzzaman Hazretleri, bu risaleleri anlayarak ve kabul ederek okuyabiliyorlarsa, bu zamanın muhakkik bir alimi olabilir, insanların izah etmekten çekindiği, ve aklı yetişmediğinden dolayı da inkar ettiği bazı rivayetleri çok güzel bir şekilde izah edebilecek duruma gelebilir. Mesela bir ilahiyatçı izah edemez çünkü o ilmi almamış ama bir nur talebesi bakıyorsunuz ki tıpçıdır, matematikçidir, edebiyatçıdır, inşaatçıdır ama bu meseleyi çok güzel bir şekilde izah edebilecek ilme sahip olabilir. Tekrar konumuza geçiyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam. Bu rivayetin akabinde de şöyle var. Sonra Cenab-ı Hak, Hazreti Azrail Aleyhisselam kendisine gelip de Ya Rabbi, beni kendisine gönderip de ruhunu kabzetmemi emrettiğin kulun ruhunu teslim etmek istemiyor. Yani çetin bir adama rast geldim. Ne yapayım manasında? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, o kuluma git söyle lisan-ı hikmetle. Elini bir ineğin, bir buzağının üzerine koysun. Eli ne kadar kıl üzerinde durursa o kadar yıl kendisine ömür bahşedeceğim. Onu o kuluma söyle. Azrail Aleyhisselam tekrar geliyor. Diyor ki ya Musa, Cenab-ı Hakk'ın sana selamı var. ve bana dedi ki, kulum Musa'ya söyle, kolu elini bir buzağın üzerine koysun, ne kadar kıl kapsayacaksa o kadar kıl kadar ona sene ömür bahşedeceğim. Musa aleyhisselam duruyor ve düşünüyor. Diyor ki, bu işin sonunda ne var peki? Yine ölüm var ya Musa, yine ben geleceğim. Cenab-ı Hak emretti mi sana kurtuluş, kaçış yok. O zaman Musa aleyhisselam diyor ki, madem öyledir, Cenab-ı Hak madem ki ömrümün hitam etmesini istemiş, o zaman benim ömrümü sonlandır deyip ruhunu böylece teslim ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Azrail aleyhisselamın gözüne tokat vurmuş ilahir mealindeki hadise dair ehemmiyetli bir münakaşayı kaldırmak ve halletmek için yazılmıştır. Eğirdir'de bir münakaşayı ilmiye işittim. O münakaşa hususan şu zamanda yanlıştır. Niye bu zamanda? Çünkü öyle bir zamandayız ki arkadaşlar, insanlar Allah'ı inkar ediyor. Dolayısıyla Allah'ın bir meleğini, Allah'ın bir peygamberini ve aradandaki münakaşayı, aradandaki adeta bir dövüşü niye anlatıyorsun? İki, melekleri adamlar inkar ediyor. Sen kalkıp da bir melekle alakalı bir muhabereyi münakaşa suretinde, İslam içerisinde bir gedik açacak şekilde niye mevzu bahsediyorsun? Niye münakaşa ediyorsun? Adamlar peygamberleri inkar ediyor. Bir peygamberin bir melekle olan böyle bir münakaşalı durumunu niye kalkıp da mevzu bahsediyorsun? Tartışmalı bir ortama sokuyorsun. Bu zamanda özellikle bu gibi meseleleri konuşmak yanlıştır. Bu bir. Hatta münakaşayı bilmiyordum, benden de sual edildi. Muteber bir kitapta hadisi şeyheynin, bu hadislerle alakalı şeyheyn dendiği vakit, yani iki şeyh dendiği vakit, Hazreti İmam-ı Buhari, Hazreti İmam-ı Müslim kastedilir. Ve bu ikisi beraber şeyheyn diye anılır. İki şeyh, iki efendi manasında. Eğer halifeler manasında şeyheyn kullanılırsa, Hazreti Ebubekir Sıddık ve Hazreti Ömer Efendimizin ikisi kastedilir. Üstadımız onun da 4. lemada şeyheyn tabirini kullanıyor. Hadisi şeyheynin ittifakına alamet olan kaf işaretiyle bir hadis bana gösterildi. Hadis midir, değil midir? Sual edildi. Ben dedim, böyle muteber bir kitapta şeyheyn hadisinin ittifakına hükmeden bir zata itimat etmek lazımdır, demek hadistir. En evvel bunu teslim edelim. İmam Buhari'de mi geçiyor? İmam Müslim'de mi geçiyor? İkisi bu hadiste ittifak mı etmişler? Evet, demek hadistir. Ondan sonra Nesai'de geçiyor bir de. Ondan sonra Müsned'de geçiyor bu hadis. Birkaç bu manada sağlam hadislerde geçiyor. Ama iki tane sağlam hadiste geçtiğinden dolayı da ayrıca önlerinde bir mühür var. Kaf. Ne demek? Şeyheyn hadisi manasında. Fakat hadisin Kur'an gibi bazı müteşabihatı var. Yani temsili olarak bazı hadisler anlatılır. Mesela Deccal'la alakalı bize gelen rivayetler var. Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi muhakkikler, müdakkikler, İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Gazali gibi zatlar bunları izah etti mi çok akılcı bir duruma getirirler. Ama cahiller bunları konuştu mu olduğu gibi kabul eder. Mesela Deccal için ne diyor? Alnında haza kafir yazacak. İşte kafir bu. E şimdi o zaman imtihan ne oldu? Ortadan kalkmış oldu. Alnında bu kafirdir yazan birisini gördüğümüz vakit ne diyoruz? Bu Deccal'dır. Enteresandır. İmtihan sırrı kalkmayacak şekilde Allah bize ne yapıyor? Onları gönderiyor. Dolayısıyla hem Deccal'ın emrini yerine getiriyor, hem de Deccal'ı görsem ben ona inanmayacağım, arkasından gitmeyeceğim diyecek insanlar. Çok enteresan. Ama Üstad Bezansı'nın tarif ettiği gibi olsa, şimdiye kadar biz bu Deccal'a hizmet etmişiz diyecek ve Deccal'ın kim olduğunu anlayacak. Peki alnında haza kafir yazmak ne demek? Bunu da Üstadımız anlatıyor. Kafirlerin serpuşu olan şapkayı başına takar ve zulmen, zorla, cebren insanlar ne yapar? Giydirir, giydirmeye çalışır. İşte alnında haza kafir yazmak bu demektir. Deccal'ın eli delik olacak. Eli delik olan bir adam gördük mü işte Deccal budur diyeceğiz. Ondan kaçacağız. Cephe tutacağız. Ama enteresandır. Hem Deccal'a uymayacağız diyoruz, hem de uyuyoruz. Nasıl? Bir eli deliktir demek, elinde mal durmaz, müsriftir demektir. Biz de Anadolu'da bunu kullanıyoruz. Ya bu adamın eli sanki delik gibi, hiç elinde mal durmaz manasında. Dolayısıyla o hadis-i şerifi Bediüzzaman'ın gözüyle baktık mı, yorumunu ondan öğrendik mi, bakıyoruz ki ya biz her israfa girdiğimizde onun tuzağına girmişiz de haberimiz yokmuş yani. Ya şu kadar insanlar niye rüşvet yiyor? Şu kadar insanlar niye birbirlerini aldatıyor? Niye kazandığı şu kadar iyi geliri olduğu halde bana yetmiyor diyor insanlar? Deccal'ın tuzağına girdiğimiz için de ondan. Ama buna rağmen biz Müslümanlar ne diyoruz? Deccal'a uyumam, Deccal'ın arkasından gitmem ve Deccal'ı görsem ben onun karşısında cephe olacağım. Ama bilmeyerek ne yapıyoruz? Deccal'ın da oyununa geliyoruz. Ya bunun gibi. Mesela minare boyunda olacak. İsa Aleyhisselam da küçük bir çocuk gibi olacak. Şimdi minare boyunda birisini gördük mü ne diyeceğiz? İşte Deccal. Ne demek? Bu zaman cemaat zamandır diyor üstadımız. İnsanlar şahsı manevileriyle artık ölçülür. Deccal'a inanan insanlar birleşse, adam halinde gösterilse, minare boyunda bir adam, İsa Aleyhisselam'a inanan müminler birleşse, adam halinde gösterilse, ona nispeten küçük bir çocuk hükmünde kalır. Oldu mu şimdi? Oldu. Demek ki inananlar az, inanmayan kafirler çok olacak anlamındadır. Ama buna rağmen İsa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'a inanan insanlar Deccal'ı ne yapacak? Gebertip öldürecek. Dolayısıyla ayetlerde müteşabihat olduğu gibi hadislerde de müteşabihat var. Ancak havas onların manalarını bulabilir. Şu hadisin zahiri dahi müşkilat-ı hadisin müteşabihat kısmından olmak ihtimali var. Demek ki bu hadiste böyle bir müteşabihat hadis kısmından olmak ihtimali var dedim. Eğer bilseydim medarı münakaşa olmuş, öyle kısa değil, belki böyle cevap verecektim. Şimdi kısa cevap vermiş üstadımız, fakat bakıyor ki münakaşa çok büyümüş. Oturmuşlar, ondan sonra ilimde hiçbir nasipleri olmayan insanlar tartışıyorlar. Ya sizin işiniz değil ki bu. Çok enteresandır. Bizim ülkede 3 tane değerli meslek herkes tarafından kullanılır. Mesela tababet. Tıp yani. Şimdi burada 100 kişi var. Birisi dese ki benim midem ağrıyor. Bakıyorsun ki 100 kişiden 80 kişi ona yol gösteriyor. Çok enteresan. Git şunu ye, git şunu iç, şöyle yap, böyle yap diye. Herkes burada doktor. Kardeşim bırak bu işi uzmanlar yapsın. Nasrettin Hoca'ya bir istemiş ki, tabii yaşanmamış da, ona atfediliyor. Üstadımız diyor ki, Nasrettin Hoca'ya atfedilen ifadelerin, fıkraların 40'ta biri bile, zekatı bile onun değil diyor mesela. Demiş ki birisi, gözüm ağrıyor. Demiş ki, kara sakız sür demiş. Kara sakız. O da tamam demiş, kara sakız sürmüş, çıkarırken gözüyle beraber çıkarıyor. Ya hocam böyle böyle bir şey oldu demiş, deyince. Demiş ki, vallahi kardeş benim elimde bir yara çıkmıştı. Elimdeki yaraya sürdüm, iyileşti. Ben ne bileyim senin gözünü çıkaracak. Bu bir, tababet. İki, diyanet. Çok hassas bir meslek, çok hassas bir konu ama herkes diyanet alanında konuşuyor. Cahil, alim fark etmez. Hatta cahilin konuşması daha düzenli ise alimi susturur. İki, bir de siyaset. Ben evimi idare edemiyorum, devleti idare etmeye talip olmuşum. Şu bakanın icraatı şöyle, cumhurbaşkanının icraatı böyle, başbakan zaten yanlış yaptı, filan adam zaten böyle, filan adam zaten böyle. Ya git sen ne ver, kendi evini idare et daha. Dolayısıyla bu üç meslek herkes tarafından kullanılıyor maalesef. Şimdi burada da oturmuşlar birileri, bu hadisle alakalı münakaşa etmişler ama dehşetli bir münakaşa var belli. Üstadımız bu kadar dehşetli olduğunu bilmiyor, birkaç soru şeyle cümleyle cevap vermiş, geçiştirmiş. Ama ben işitseydim böyle münakaşa olmuş, o zaman farklı konuşacaktım diyor. Nasıl konuşacaktın? Şöyle. Evvela, bu çeşit mesaili münakaşa etmenin birinci şartı, insafla, hakkı bulmak niyetiyle, inatsız bir surette, ehil olanların mabeyninde, sui telakkiye sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir. Dini meselelerde müzakere ne zaman caizdir? Bir, insafla. İnsaf ne demek? Arapça nısf, yarım demektir. İnsaf, karşıdaki insana da yarım hak vermek demektir. Dolayısıyla biz arkadaşlar, biz münakaşa ve müzakere ettiğimiz vakit empati yapıp karşıdaki insanın da haklı olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Bu bir, insaf olacak. Her bir fikrin bir tane hakatı vardır diyor üstadımız. Hangi fikir var ki tamamıyla %100 yanlıştır küfürden başka? Dolayısıyla münakaşa olduğu vakit herkes kendine göre delil getirebilir. O delillere de mütehammil olacak. İki, hakkı bulmak niyetiyle. Sen üstün gelmek niyetiyle mi yapıyorsun? Hakkı bulmak niyetiyle mi yapıyorsun? Kendi zihnimizi check edeceğiz. Kendi hissiyatımızı gözden geçireceğiz. Yoksa yanlış yaparız. Hakkı bulmak niyetiyle müzakere. İki, inatsız bir surette. İnat da olmayacak. Ben böyle diyorum, sen ne desen de ben gözümü kapattım, kulaklarımı kapattım demek olmaz. Sen inatla dini bir meseleyi ne yapamazsın? Müzakere edemezsin. Ya. Ehil olanların mabeyninde bir hastalığın teşhisi ise uzman ve ehil olanlar konuşacak. Devletle alakalı bir mesele ise siyasiyunlar konuşacak. Savaşla, harpla alakalı bir mesele ise erkan-ı harp dahileri konuşacak. Diyanetle alakalı bir mesele ise uzman alimler bu meselede konuşacak. Ehil olanlar konuşur, ehil olmayanlar dinler, susar, edebini takınır yani. Ben de böyle bir şey düşünüyorum, bana göre de böyle demek, Allah muhafaza, büyük bir edep dışıdır yani. İmam-ı Azam Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri bir meselede, fıkıh meselesine ittifak etmişler. Ben de diyorum ki bana göre böyle. Ne oldu? Edebin dışına çıkmış oldum ben yani. Oldu mu? Herhangi bir tefsirle alakalı Bediüzzaman, İmam-ı Gazali gibi zatlar bu böyledir diyecek. Ben diyecek mi hayır diyeceğim. Reddedeceğim. Bana göre bu böyle diyeceğim mesela. Böyle bir şey olmaz ki. Ya. Ehil olanların mabeyninde su-i telakkiye sebep olmadan, yani yanlış bir telakkiye ve anlayışa yol açmadan müzakeresi caiz olabilir. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki, ne zaman müzakere haktır, bunun delili nedir, göstergesi nedir? Eğer hak muarızın elinde zahir olsa müteessir olmasın. Ya biz bir meseleyi müzakere ettik, sen de benim muarızımsın ama Allah razı olsun, hakikaten senin fikrin doğrudur diyebilmek, o zaman sen bunu hak için yaptığının bir delili, göstergesi. Belki memnun olsun. Allahu Ekber. Müzakere yapıyoruz. Hatta mücadele yapıyoruz. Karşıdaki arkadaşımızın elinde hak zahir oldu. Doğruyu söyledi. Ben hem müteessir olmadım hem de memnun oldum. Çünkü bilmediği şeyi öğrendi. Doğruyu söyleyen bir adam bir şey öğrenmedi ki. Ben yanlıştım. Karşıdaki insan doğru. Kim kazandı burada? Zahiren o. Hakikatta ben. Çünkü o gurura düşme ihtimali var ve bir şey kazanmadı, bir şey öğrenmedi. Ben hem bir şey öğrendim hem de gurura düşme gibi bir ihtimalim yok. Çünkü doğru benim elimde zahir olmamış yani. Eğer kendi elinde zahir olsa, eğer kendi elinde doğru ortaya çıksa fazla bir şey öğrenmedi, belki gurura düşmek ihtimali var. Bu bir. Saniyen, sebebi münakaşa. Eğer hadis ise, hadisin meratibini ve vahyi zımninin derecatını ve tekellümat-ı nebeviyenin aksamını bilmek lazım. Hadisle alakalı kim tartışabilir? Bakın, Diyanet'te de bunlar kısım kısımdır. Bazıları müfessirdir, tefsirle uğraşır. Hadisle alakalı bir konu olduğu vakit diyor ki bu benim alanım değil, filanlara gidin kardeşim diyor. Kelamla alakalı bir mesele olur, diyor ki filan zata gidin, benim alanım değil diyor. Öyle de olmak lazım. Nasıl ki gözümle alakalı bir mesele olduğu vakit kulak uzmanı olan birisi bana dokunmuyor. Kardeşim sen uzmana git diyor. Dişle alakalı bir problem olduğu vakit beyin uzmanı gelip de benim dişime karışmıyor. Kardeşim dişçiye git diyor. Aynı şekilde burada da hadisle alakalı bir tartışma olacaksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde ve sözlerinin yorumunda uzman olan insanların konuşması icap ediyor. Oldu mu? Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerinin derecelerini, mertebelerini ve manevi vahyin derecelerini bilmeyen bir insan o meselede konuşursa yanlış yapar. Mesele bu. Avam içinde, yani ilmi derecesi, kariyeri olmayan insanlar içinde müşkülat-ı hadisiyeyi münakaşa etmek, izhar-ı fazıl suretinde avukat gibi kendi sözünü doğru göstermek ve enaniyetini hakka ve insafa tercih etmek suretinde deliller aramak caiz değildir. Şu anda piyasada çok kalemşöller çıkmış arkadaşlar. Öyle insanlar çıktı ki 1400 senedir mütebahhir dediğimiz okyanus gibi ilme sahip olan zatların ittifakla binlerce, yüz binlerce, milyonlarca alimin ittifakla evet bu budur dedikleri meselenin tam tersini, %100 zıddını söylemeye çalışan insanlar var. İlmi kariyeri de yok. Yani sünneti nasıl anlıyor? Hacamat diyor sünnet değil, o zaman zaten herkes yapıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmışsa sünnettir canım. Hatta birisi yapmışsa, kendisi karışmamışsa bile takriri sünnet oluyor. Bu da çok enteresan. Diyor ki her şey sünnet değil. Mesela diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetim idi diyor. Ananı öldürsene diyor sen de diyor madem sünnettir. Arkadaşlar ilim bu kadar düşmüş ha. İlim bu kadar düştü yani, ayağa düştü. Ve maalesef bu gibi insanları da, alim müsveddesi hükmündeki insanları da dinleyenler var ya. Biz buna üzülüyoruz ya. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın küçüklüğünden yetim olması, öksüz olması, anne ve babasını kaybetmesi sünnet ise diyor, sen de git ananı babanı öldür, o sünnete uy. Fesübhanallah. Yani bu gibi insanlara var ya, susmaktan başka hiçbir çare kalmadı. Çünkü cevabul ahmak, es-sükut. Başka bir şey değil. Ama yine de bunlar arkasında çok şeytan akıllı insanlar olduğundan dolayı işin uzmanlarıyla konuşuyor ve onlara gereken cevabı elhamdülillah ağızlarına yapıştırıp susturuyor. Madem şu mesele açılmış, medarı münakaşa edilmiş, biçare avam-ı nasın zihninde sui tesir ediyor. Çünkü şu gibi müteşabih hadisleri aklına sığıştıramadığı için eğer inkar etse dehşetli bir kapı açar. Birinci grup. İnkar ediyor, dehşetli bir kapı açıyor. Niye? Çünkü o zaman sen aklına yakıştırmadığın ya da aklına uymayan her bir hadisi, hatta gücün yetse her bir ayeti ne yapacaksın? İnkar edeceksin. Yani küçücük aklına sıkışmayan kat'i hadisleri dahi inkara yol açar. Eğer zahiri hadisin manasını tutarak öyle kabul edip neşretse, olduğu gibi kabul etse, Musa aleyhisselam Hazreti Azza aleyhisselama bir tane tokat vurdu, gözünü çıkardı, şimdiye kadar da Azza aleyhisselam gözsüz dolaşıyor gibi zahiri manayı olduğu gibi kabul etse, ehli dalaletin itirazatına ve hurafattır demelerine yol açar. Madem bu müteşabih hadise lüzumsuz ve zararlı bir tarzda nazar-ı dikkat celbedilmiş ve bu çeşit hadisler çok varid olmuş, elbette şüpheleri izale edecek bir hakikati beyan etmek lazım gelir. Şu hadis kat'i olsun veya olmasın, o hakikati zikretmek gerekir. İşte yazdığımız risalelerde ez cümle 24. sözün 3. dalında 12 asıl ile. Çok mühim bir yer arkadaşlar. Keşke herkes oturup böyle bir 10-15 defa bunu okusa. Üçüncü dal, 24. söz, 3. dal. 12 tane asıl var burada. Çok medarı tenkide, itiraza uğramış olan hadislere nasıl bakılır, nasıl bakılması gerekir ölçülerini veriyor. Kıstaslarını veriyor yani orada. Ve 19. mektubun vahyin taksimatına dair mukaddimesindeki bir esasında tafsilata iktifaen burada icmalen o hakikata bir işaret ederiz şöyle ki. Melaike insan gibi bir surete inhisar etmez, müşahhas iken bir külli hükmündedir. Demek ki melekler bizim gibi bir tek fert olarak, bir tek böyle cismani şahıs olarak görünmez. Onların farklı farklı özellikleri var. Onları okuyacağız. Hazreti Azrail aleyhisselam, kabz-ı ervaha müvekkel olan melaikelerin nazırıdır. İnsanların ruhunu kabz eden bir grup var, bir taife var. Azrail aleyhisselam da bunlar neydir? Efendisi. Bunların komutanıdır. Bunların nazırı ve bakanı hükmündedir. Her ölünün ruhunu Hazreti Azrail aleyhisselam mı bizzat kabzediyor yoksa avaneleri mi kabzediyorlar? Bu hususta üç meslek var. Her ölen zat bizzat Azrail aleyhisselam tarafından mı ruhu kabzedilir? Bu meselede üç tane meslek var. Üç tane meslek dediğimiz üç ayrı görüş var manasında. Üç ayrı görüşe göre üstadımız bu hadis-i şerifi de tatbik edecek. Nasıl anlayacağız? Musa aleyhisselamın, Azrailselamın gözüne bir tokat durması ve gözünü çıkartması meselesini bu üç tane mesleğin ve bu üç tane görüşün ışığında izah edecek. Bu hususta üç meslek var. Birinci meslek. Azrail aleyhisselam herkesin ruhunu kabz eder. Bir iş bir işe mani olmaz. Çünkü nuranidir. Nurani bir şey hadsiz ayneler vasıtasıyla hadsiz yerlerde bizzat bulunabilir ve temessül eder. Nurani'nin temessülatı o nurani zatın hassasına maliktir. Onun aynı sayılır, gayrı değildir. Güneşin aynelerdeki misalleri, güneşin ziya ve hararetini gösterdiği gibi, melaike gibi ruhanilerin dahi, alemi misalin ayrı ayrı aynelerinde misalleri, onların aynılarıdır, hassalarını gösterirler. Fakat aynelerin kabiliyetine göre temessül ediyorlar. Nasıl ki Hz. Cebrail aleyhisselam bir vakitte dıhye suretinde, sahabeler içinde göründüğü dakikada, binler yerde, başka suretlerde ve arş-ı azam önünde şarktan garba kadar geniş ve muhteşem kanatlarıyla secde ediyordu. Her yerde o yerin kabiliyetine göre temessülü varmış, bir anda binler yerde bulunuyormuş. 16. söz ve 32. sözde üstadımız Cenab-ı Hakk'ın her yerde hazır ve nazır, mekandan münezzeh, her şeye her şeyden daha yakın, her şeyin ondan nihayetsiz uzak olduğunu ifade eden o meseleleri güzel bir şekilde izah ettiği yerlerdir. 16. söz ve 32. söz ve başka yerlerde de var. Burada üstadımız çok mükemmel bir güneş temsili veriyor. Ondan sonra da tamamıyla manevi ve ruhani olan varlıkların durumuna geçiyor. Şöyle, gökyüzünde bir güneş var. Bunun maddesiz aksi ve kayıtsız nuru var. Yeryüzündeki bütün parlak şeylerde ışığıyla, ısısıyla ve yedi rengiyle güneş görünür. Bir tek müşahhas şahsiyeti olan güneş, bu maddesiz aksi ve kayıtsız nuru vasıtasıyla yeryüzündeki bütün parlak şeylerde görünüyor mu? Neyle? Işığıyla, neyle? Isısıyla, neyle? Yedi rengiyle. Her yerde hazır ve nazırdır sıfatlarıyla ama maddesiyle mekandan, yani dünyada tecelli ettiği mekandan münezzeh ve uzaktır. Gelelim meleklere. Melekler de manevi ve ruhani olduğu için kelimeler gibidir. Ben şu anda Allah dedim. Bu Allah kelimesi burada bulunan herkesin kulağına girdi mi? Girdi. Bir kelime diğer bir kelimenin birisinin kulağına girmesine, diğer birisinin kulağına girmesine mani oldu mu? Hayır. Hatta burada ben bütün dünyaya naklen yayın yapmış olsam 7 milyar insanın aynı anda kulağına Allah kelimesine yapar, girer. Bir kelime diğerine mani olmaz. Doğru mu? Doğru. Şimdi kelimede bu var. Mesela elektrik. Yeryüzünde bütün elektriklerin aynı merkezden dağıtıldığını farz edelim. Elektriğin kendine göre bir mahiyeti var. Biz buna mahiyeti nefsül emriye diyoruz. Mahiyeti nefsül emriyesi belli. Ama aynı elektrik arkadaşlar, yeryüzündeki bütün lambalara nur veriyor. Bütün ısıtıcılara da yine elektrik ama ısıtıcı olarak görünüyor. Bütün buzdolablara da soğutucu olarak görünüyor. Bütün televizyonlarda da görüntülü olarak görünüyor. Bütün radyolarda da seslendirici olarak tecelli ediyor. Aynı elektrik, aynelerin kabiliyeti nispetinde tezahür ettiğinden farklı farklı oluyor. Dolayısıyla ben şu anda buradaki lambaya bir tane taş vursam, kırsam elektrik yok olmuş olmuyor. Sadece benim lambama gelen elektrik sönmüş oluyor. Yoksa elektrik yine mevcuttur. Üstadımız Cebrail aleyhisselam misal veriyor. Cebrail aleyhisselam aynı anda haşmetli kanatlarıyla Cenab-ı Hakk'ın huzurunda secdeye gidiyor. Aynı Cebrail aleyhisselam aynı vakitte Efendimiz aleyhisselatü vesselamın huzurunda bir sahabi olan Dıhye suretinde, Dıhyetül Kelbi suretinde Efendimiz aleyhisselatü vesselamın huzurunda görünüyor. Aynı Cebrail aleyhisselam meleklerin peygamberi olması hasebiyle bütün kainattaki meleklerin yanında da Allah'ın izniyle, emriyle bulunabiliyor. Bir iş bir işe mani olmaz. Dolayısıyla Azrail aleyhisselam da böyle diyor üstadımız. Nasıl? Nuranidir. yeryüzündeki bütün insanların yanında var. Cenab-ı Hak kimi aydınlat diyorsa onu aydınlatır. Ne gibi? Buradaki lambanın aynı elektrik şebekesinden beni aydınlatması gibi. Azrail Aleyhisselam da kimde Cenab-ı Hak'tan emir gelmişse kimi ruhunu kabzed diye onun ruhunu kabzeder. Bir iş bir işe mani olmaz. Aynı anda deprem olsa, 100 bin insan da çökse, 1 milyon insan da çökse, 1 milyar insan da çökse Azrail Aleyhisselam hepsine ne yapar? Nuraniyetiyle güneşin her yerde hazır ve nazır olması gibi her yerde hazır ve nazır olur. Ruhlarını kabzeder. Bir iş bir işe mani olmaz. Elektriğin dünyanın her yerdeki lambalarda görünmesi, televizyonlarda görünmesi, buzdolaplarda tecelli etmesi gibi. Elektriğe Allah bu özelliği vermiş de Hazreti Aleyhisselam'a niye bu özelliği vermesin? Şimdi gelelim Musa Aleyhisselam'ın bu mesleğe göre gözüne bir tane tokat vurup gözünü çıkarması meselesini üstadımız nasıl bağlıyor? İşte şu mesleğe göre kabz-ı ruh vaktinde insanın aynesine temessül eden melekül mevtin insani ve cüz'i bir misali. Hazreti Musa Aleyhisselam gibi bir ulul azm ve celalli ve hiddetli bir zatın tokadına maruz olmak ve o misali melekül mevtin libası hükmündeki sureti misaliyesindeki gözünü çıkarmak ne muhaldir, ne fevkadedir, ne de gayrı makuldür. Yani güneşin benim odamı aydınlatan aynasını ben kırdığım vakit güneşi kırmış olmuyorum yani. Dolayısıyla nurani olan Azrail Aleyhisselam'ın benim vücuduma, benim hayatıma bakan gözünü kalkıp da Musa Aleyhisselam gibi birisinin vurması ve o gözü çıkarması, güneşin yeryüzündeki bütün her tarafı aydınlatması ve sadece benim odamı aydınlatan aynaya tecelli eden ışığını birisinin kırması gibidir. Koca güneşin ayakta, bütün dünyayı aydınlatan güneşin ışıkları, ısıları, yedi rengi hala ayaktadır. Yani onlara bir zarar gelmiyor. Sadece Musa Aleyhisselam'ın vazifesine bakan o nurani gözüne bir tane tokat vurması, yani o aynayı kırması anlamına geliyor yani. O lambayı kırması anlamına geliyor. Mesela 7 milyar insan yanında televizyon olsa, şu anda naklen yayında herkese yapılmış olsa, ben televizyonuma bir tane taş vursam, sadece benim televizyonumda görünen görüntü kayboluyor. Ne o adamın kafasını kırmış oluyorum, ne de dünyanın her tarafındaki 7 milyar televizyonu kırmış oluyorum yani. Oldu mu? Arkadaşlar, Bediüzzaman'ın nazarıyla bakmadınız mı, bu meselenin altında kalırsınız. Allah bu üstattan ebeden razı olsun. Allah bu Bediüzzaman'ı başımızdan eksik etmesin ya. Ya bu asrın kahramanı arkadaşlar. Ya. Böyle olunca elhamdülillah en muanit insanlar da hemen susar. Muanittir adam. Uzatır, o ayrı bir konu. Artık herkes ona güler. Ama az böyle bir insanların ciddi olduğu bir ortamda bu mesele konuşursa adamlar der ki tamam kardeşim biz bitti. Karşıdaki insan uzatırsa da artık kimse onu dinlemez. İkinci meslek odur ki, Hazreti Cebrail, Mikail, Azrail gibi melaike-i izam, birer nazır umumi hükmünde kendi nevilerinden ve kendilerine benzer küçük tarzda aveneleri vardır. Demek ki her bir büyük meleğin kendilerine benzer neyi var? Yardımcıları var, aveneleri var. Ve o muavinler, yardımcılar, enva-ı mahlukata göre ayrı ayrıdırlar. Demek ki bunların mahlukatın nevilerine göre de ayrı ayrı vazife gören yardımcıları var. Süleha'nın yani salih insanların erbahını kabzeden başkadır. Ehli şekavetin erbahını kabzeden yine başkadır. Ayet var. Bak ne diyor ayette? Nasıl ki وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِتَاتِ نَشْتًا. Ayeti işaret ediyor ki, kabz-ı erbah eden taife taifedir. Cenab-ı Hak kasem ediyor. Kafirlerin ruhlarını şiddetle derinlemesine çıkaran meleklere yemin olsun. Kafirlerin ruhları demek nasıl çıkarılıyor? Şiddetle Cenab-ı Hak o melekler vasıtasıyla ruhlarını bu manada kabz ettiriyor. Abi, burada bir hınç var yani. Bu, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِتَاتِ نَشْتًا ve müminlerin ruhlarını kolaylıkla çıkaranlara yemin olsun. Müminlerin ruhları nasıl çıkıyor? Kolaylıkla, rahatlıkla, yağdan kıl çeker gibi. Cenab-ı Hak bu iki erbahı kabzeden melaike sınıfına yemin ediyor. Nazihat suresi 1. ve 2. ayetler. Ya, şimdi Üstad Hazretleri konuşurken ayetleri de elhamdülillah muvafıktır. Dolayısıyla burada ne oldu? Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam gibi o büyük meleklerin yardımcıları var. Ve bunlar nevilere göre de ne yapıyorlar? Vazifeler veriliyor ve tavzif ediliyor. Salihlerin ruhlarını kabzeden ayrıdır. Mesela üstadımız burada. Bizde Seyda lakabıyla meşhur bir veli-i azim. Seyda ismiyle meşhur. Bu ya Gavs-ı Hizan'dır. Rahmetullahi aleyh. Bidlis'te meşhur bir Gavs'tır. Ya da Abdurrahman-ı Tağî Hazretleri'dir. Bu ikisinin de lakabı Seyda'dır. İkisinden birisidir. İkisi de zaten bunu hak ediyor. Bizde Seyda lakabıyla meşhur bir veli-i azim, sekerattayken ervah-ı evliyanın kabzına müvekkel melekül mevt gelmiş. Salihleri, velileri kabzeden melekül mevt gelmiş. Kime? Seyda denilen o büyük hazrete. Seyda bağırarak demiş ki, ben talebe-i ulumu çok sevdiğim için, talebe-i ulumun kabz-ı ervahına müvekkel, mahsus taife ruhumu kabzetsin diye dergah-ı ilahiye rica etmiş, yanında oturanlar bu vakaya şahit olmuşlar. Demiş, ya Rabbi, evet, velilerin, salihlerin ruhlarını kabzeden meleği gönderdin ama ben talebe-i ulumu çok seviyorum, sen benden iyi biliyorsun. Mümkünse talebe-i ulumun ruhunu kabzeden, kabzetmeye müvekkel olan melek gelsin benim ruhumu kabzetsin. Yanındakiler de bunu işitmiş. Belli bir zaman sonra da ruhunu Rahman'a teslim eylemiş. Ya. Bu mesleğe göre Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Azrail aleyhisselama değil, bakın Azrail aleyhisselam komutan, onun altında ne var? Her bir insana müvekkel olan aveneleri, yardımcıları var. Musa aleyhisselam, Azrail aleyhisselamın kendisine değil, belki Azrail'in bir avenesinin, yardımcısının misali cesedine, fıtri celaletine ve hulki celadetine ve Cenab-ı Hakk'ın yanında nazdar olmasına binaen ona bir tokat aşk etmek gayet makuldür. Musa aleyhisselam kimi dövmüş? Azrail aleyhisselam kendisini değil. Azrail aleyhisselamı, Azrail aleyhisselamın Musa aleyhisselama görevlendirdiği yardımcısının gözüne bir tane tokat vurmuş, onun gözünü çıkarmış. Yani yardımcısının gözünü çıkarmış. Yoksa Azrail aleyhisselamın kendisinin değil. Üstadımız Azrail aleyhisselamın ruhları nasıl kabzettiğiyle alakalı alimlerin üç ayrı mesleğinin bu hadis-i şerife tatbikini ikincisini de bu manada yapmış oluyor. Elhamdülillah. Burada da bir haşiye daha var. Hatta memleketimizde gayet cesur bir adam Musa aleyhisselamın bu meselesini biraz da üstadımız yine memleketten bir kahraman bir insanla delillendiriyor. Hatta memleketimizde gayet cesur bir adam sekerat vaktinde, ölüm vaktinde melekül mevtü görmüş. Nasıl bir şeyse. Yani öyle diyorlar, ruh boğazdan çıktığı vakit insan hissediyormuş yani, giriyormuş yani. Demek ki bu zat daha orada değilken, daha ruh kendisindeyken ve gücünü de toplayabilecek bir durumdayken Azrail aleyhisselamı görüyor. Melekül mevti görmüş demiş gayet cesur bir adam. Beni yatakta için, yatak içinde yakalıyorsun. Kalkmış, atına binmiş, kılıcını eline almış, ona meydan okumuş. Yani adeta şunu söylüyor. Yani sen yatakta olan bir adama mı gücün yetiyor? Azrail aleyhisselama. Kalkmış, atına binmiş, kılıcını eline almış, Azrail aleyhisselam meydan okumuş. Merdane, mertçe at üstünde vefat etmiş. Bunlar da demek anlatılıyor. Adam cesur. Mesela şeyler var, bazı böyle kahraman insanlar var. Savaşa gidiyor. Diyor ki sultana, padişaha bunlar olmuş. Ben diyor, 2000 kişiyle geleceğim diyor savaşa. Sonra bakıyorlar 1000 kişiyle gelmiş. Diyorlar ki siz 2000 kişi dediniz, niye 1000 kişi geldiniz? Diyor ki ben diyor, arkadaşların hepsi şahittir, 1000 kişiye bedelim. Herkese soruyor, diyor ki evet mi, yani bu 1000 kişiye bedel mi? Evet, bu adam 1000 kişiye bedel diyorlar. 2000 kişi böylece kabul edilmiş oluyor. Fesübhanallah, öyle kahraman insanlar var. Ya. Şimdi hemen sağlamasını yapabiliriz. Mesela diyelim ki Hazreti Ömer, desem ki 1000 adama bedeldir. Doğru mu yanlış mı? Eksiktir yani. 1 milyon adama bedeldir desem doğrudur yani. Mesela bazı insanlar var, bazı insanlar var. Yani insan gibi görünen bazılarına göre 1000 kat, 1 milyon kat, 1 milyar kat daha fazladır mesela. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaç tane insan eder? Böyle bir kıyas olmaz ki. Üçüncü meslek. 29. sözün 4. esasında beyan edildiği gibi ve ehadis-i şerifenin delalet ettiği üzere bazı melaikeler var ki 40 bin başı var. Üstadımız bunu 29. sözde çok net ve belli bir şekilde ifade ediyor. Bu da medar-ı itiraza uğramış olan hadislerdendir. Böyle melekler olur mu? Ya hadis ya. Hadis. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Bazı melekler var, 40 bin baş var onda. Her bir başında 40 bin ağız var. Her bir ağzında 40 bin dili var. Her bir dilinde de 40 bin tesbihat var. Nasıl olur böyle bir şey? Şimdi üstadımız o kadar güzel sağlamasını yapıyor ki. Bazı melaikeler var ki 40 bin başı var. Her başında 40 bin dili var. Demek 80 bin gözü dahi var. İnsanda ağız bir tane ama göz iki tane. Her bir dilde 40 bin tesbihat var. Evet, madem melaikeler alem-i şehadetin envaına göre müvekkeldirler, alem-i ervahta o envanın tesbihatlarını temsil ediyorlar. Elbette öyle olmak lazım gelir. Allah hangi mahluku yaratmışsa ona melek ya da melekler tavzif etmiştir. Biz bunlara müvekkel melekler deriz. Vazifeli ve vekil melekler. Mesela bir rivayete göre insana 60 melek, başka bir rivayette 360 tane melek insana müvekkeldir. Görevlidir yani. Dolayısıyla kendimizi yalnız hissetmeyelim. 360 tane melek etrafımızda. Ne konuşacak bu adam? Nereye bakacak bu adam? Ne düşünecek bu adam? Ondan sonra böyle bir meselede acaba tavrı nasıl olacak bu adamın diye hepsini bu manada kayıt altına alan melekler var. Çünkü mesela küre-i arz bir mahluktur. Şimdi küre-i arza müvekkel melek var mı yok mu? Vardır. Peki bakalım bunun durumu nasıldır? Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor bu melek. Değil 40 bin, belki 100 binler baş hükmünde envaları var. Her bir nev bir başı gibidir. Dolayısıyla ne oldu? Kaç tane nev var? Bir rivayete göre 200 bin nev ama üstadımız diyor. Şu anda bilim adamlarına sorduğun vakit 10 milyon nev var diyorlar. Küre-i arza müvekkel olan melek 2 milyon ya da 20 milyon ya da 10 milyon ne kadar nev varsa o kadar kafası var demektir. Nev olarak. Her nev'in yüz binler dil hükmünde efratları var. İnsanoğlu bir nev'dir. Şu anda dünya üzerinde kaç insan var? 7 küsur milyar. Dolayısıyla her bir nev bir kafaysa her bir insan ne oldu? Bir dil hükmünde oldu. Dolayısıyla melek bütün insanların namına da ne yapıyor? Tesbih yapmış oluyor. O aynı melek yani. Ve hakeza. Demek küre-i arza müvekkel meleğin 40 bin, belki yüz binler başı olmalı ve her başında da yüz binler dil olmalı ve hakeza. İşte bu mesleğe binaen Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın her ferde müteveccih bir yüzü ve bakar bir gözü vardır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Azrail Aleyhisselam'a tokat vurması, haşa Azrail Aleyhisselam'ın mahiyeti asliyesine ve şekli hakikisine değil ve bir tahkir değil ve ademi kabul değil. Yani Cenab-ı Hakk'ın emrini tahkir etmek manasında değildir. Kendisi vazife yapmak istiyor, gençleri yetiştirmek istiyor ve o arz-ı mev'ud dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın kendilerine vaat ettiği o kutlu topraklara, kutsal topraklara ulaşması için, girmesi için adam yetiştiriyor. Vazifesini de hitama erdirmek, sonlandırmak isteyen bir zata da kendisi bir tane tokat vuruyor. Benim vazifemi sen şimdilik bitiremezsin diye. Dolayısıyla Allah'ın emrini çiğnemek değil, yine bir cihetle Cenab-ı Hakk'ın ona vaat ettiği işi tamamlamak noktasında biz kabul edelim yani. Azrail Aleyhisselam'ın mahiyeti asliyesine ve şekli hakikisine değil ve bir tahkir değil ve ademi kabul değil. Belki vazife-i risaletin, peygamberlik vazifesinin daha devamını ve bekasını arzu ettiği için kendi ecerine dikkat eden ve hizmetine set çekmek isteyen bir göze şamar vurmuş ve vurur. Yani itiraz etmeyin. Musa aleyhisselamsa vurur diyor üstadımız. Sanki onun da bu tokat vurmasını bir cihetle teyit ediyor.